Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazetelere bakmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yine arşiv eşliğinde her zaman olduğu gibi. Yani kimsenin söylemediği sözlerden hareketle falan değil. Doğrudan onların kendi sözlerini kullanarak bugüne biraz bakmaya çalıştık. Çünkü geçtiğimiz hafta sonunda acayip bir şey yaşadık. Bir çocuğun kafasında patlayan elde mikrofon tak tak tak sesini duyduk. Neden böyle olduğunu konuştuk. Sadece onu değil, bir yandan pazar gecesi resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan orta vadeli programla yeniden yayınlanan orta vadeli programla anlatılanın bir iktisatçı, ekonomist gözüyle nasıl yorumlanması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Size dedim ki anlatılan hikaye ya, üstelik yanlış hikaye anlatıyor. Üstelik kendi yanlış anlattığı hikayede kendini kötülüyor. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce sizden rica edeceğim. Lütfen yayını paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Ben de yapacağım aynı şeyi. Sosyal medya üzerinden hemen çağıralım. Herkes burada olsun. Yayın öncesinde çok fazlaca Yılmaz'ın vinyeti üzerinden beğeni mesajı geldi. Vallahi bence de şahane bir vinyet. Her zaman zaten güzel çiziyor ama bazen böyle acayip şeyler oluyor. Bu arada ilk yayında size söylemiştim. Yayın arasında Yılmaz'a da mesaj atıp söyledim. Ben yayına başlamadan 20 dakika önce gördüm vinyeti. Gerçekten o dün yollamış. Farkında bile değilim. Başka bir şey çalışıyordum. Ve farkında bile değilim. Hakikaten yani anlamadım ne olduğunu ama kafamdakine böyle cuk oturdu. Daha önce anlattığım gibi hani bir yandan da gülüşüyoruz bunu kendi aramızda konuşup. Yani böyle yavaştan artık böyle birbirimizi gerçekten bütünlemeye başladık. O da düşünüyor tabii yayının nasıl olduğunu. Sadece Yılmaz değil. Bir yandan da bu yayının izleyicileri de düşünüyor. İsmi de bulayım size. Hakkını teslim edelim. Çünkü dün aslında bu yayının, bu sabahki yayının başlığı bu değildi. Ama izleyicilerden bir tanesi öyle bir nokta atış yaptı ki doğru, yayının başlığını devirdi. Manşet yıkmak denir gazetecilik tabiriyle buna. Hakikaten manşeti yıktı. Çünkü ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Benim söylediğim de aynı şey olacaktı. Yayın için düşündüğüm manşet öyle vurmak istemedi. Daire başkanlığıydı aslında. Bu sabah yapacağımız ilk yayının başlığı. Ama öyle olmadı. Çünkü izleyicilerden biri. Hemen söyleyeyim. İsmini de kullanalım. Çünkü doğrusu o. Şuradan. İşte sıkıntı bu oluyor arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani FTMKC. Ya yapmayın ya, yapmayın. Korkmayın bu kadar. Korkmayın. Yani anlıyorum, ben devlet memuruyum, ben şuyum, ben buyum. Ya doğrusu bu değil kardeşim. Demokrasi böyle bir şey değil. Siz kendi adınızla ortaya çıkmadığınız sürece sosyal medyada yaptığınız paylaşıma siz zaten nasıl bir ölçü belirleyeceğinizi bulabilirsiniz. Ama böyle yaptığınız zaman Fatma Hanım, bence de Fatma Hanım. Ama Fatma KC mesela nedir bilmiyorum, burada mısınız Fatma Hanım? Doğru, aynen öyle yazmış. Yani öyle vurmak istemedi daire başkanlığı. Bu yayının adı o olacaktı. Sabahki ilk yayının. Değil. Değiştirdik işte, tık tık tık yaptık. Neyse. Sonuçta kendisini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten yayının manşetini düşürdü. Doğru bakışıyla birlikte. İzleyiciyle de böylece hani ne kadar beraber yürüdüğümüzü aslında anlıyoruz. Bu arada bir anma. Dün sosyal medyadan da paylaştım zaten. Erbil abinin, sevgili Erbil Tuşalp'in ölüm yıl dönümüydü hafta sonu, pazar günü. Bir sene önce aramızdan ayrıldı. Biliyorsunuz daha önce burada yayında da kendisinden bahsettim size. Çok konuştuk Ayşegül Hanım'la, eşiyle birlikte. Bazı yayınlardan sonra Erbil abi arardı. Gözlerinden öpüyorum sözüyle biten. Çok güzel, böyle kanatlandıracak beni cümleler kurardı. Ayşegül Hanım'la ikisi, kulakları çınlasın. Erbil abiyi geçen yıl kaybettik. Benim gazeteciliğe başlama gerekçemdir. Daha önce de anlattım. 12 Eylül faşizminin en koyu günlerinde. O zaman Erbil abi işkence tutanaklarını yazıyordu. Ve gazetecinin yapılabilir bir şey olduğunu zaten ispatlamıştı. 75 yaşında bir kez daha ispatladı. Çünkü basın kartını geri aldılar Erbil abinin. Düşünsenize yani 50 yıldan uzun gazetecilik yapmışsınız. Basın kartınızı geri alıyor bir çapsız. O da çıkıp aynen şu cümleyi kurdu. Benim için onur bu, insan olsalar onlar utanırdı dedi. Hiç umursamadı. Hakikaten böyle dimdik bir adamdı. Nurlar içinde yatsın. Şimdi bugün yayında konuşacak çok şeyimiz var aslında. Neden? Bir yandan böyle sosyal medya üzerinden yürüyen herkesin herkesi tehdit edebildiği tuhaf bir zaman yaşıyoruz biz. 1,5 yaşında çocuğa tecavüzü adam açık açık söylüyor. Üstelik bunu yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi açık açık yapıyor. Açık açık gözünün içine baka baka her şeyi. Çünkü çok iyi biliyor ki cezasız kalacak. İktidar ona dokunulmasına izin vermeyecek. Yapmayacak bunu. gözünün içine baka baka insanları yapıyor. Tehdit ediyor alenen. Gerekçe sadece kendisine uymayan değerlendirmeler yapan bir gazeteci. Bu kadar basit. Neden? Çünkü yapabiliyor. Çünkü bu rahatlığı var. Çünkü gönül rahatlığıyla kendisine, karısına, 1,5 yaşında kızına bunları boğaza alınmayacak ifadeleri gönül rahatlığıyla kurabiliyor. Neden? Çünkü genel başkanı da bir şey demeyecek ona. Hiç kimse. Partililer, bu yayını izleyen ülkücüler, gönlünüz rahat mı ya? Hakikaten gönlünüz rahat mısın? Rahat mısınız? Bekliyor musunuz yani bunlar böyle konuşulduğu zaman? Hoşunuza mı gidiyor? Bakın biz o kadar önemli bir günün yıl dönümündeyiz ki şu anda. 1955 yılında, yani bundan 66 yıl önce, 76 yıl önce özür dilerim. Biz Türkiye'de bir utanç sayfası yaşadık. 2 gün süren olaylarda utanç sayfası yaşadık. Bir yalan haberin eşliğinde, Atatürk'ün Selanik'teki evi bombalandı yalanın eşliğinde insanlar gayrimüslimlerin evlerini yağmaladılar. Çoluğuna çocuğuna saldırdılar, kendilerine saldırdılar. Dükkanlarından mal aldılar. Bu bakış hep böyle çünkü. Hep böyle bu bakış. Bizim ganimetimizdir onlar. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmış. Kendi aralarında biz bunları nasıl büyüttük diye tartışacaklarına, bunların evladı, karısı, kızı sizin için ganimettir diye fetva yayınlayanlar oldu. Ya biz bu bakışı değiştireceğiz kardeşim. Biz bu bakışı değiştireceğiz. Israrla, inatla değiştireceğiz. Biz böyle bakmayacağız. Ve bakanı da herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceğiz. Sen yapıyorsun bunu diye. Sen. Milliyetçi Hareket Partisi bugün onu yapan, benim adını anmaktan utandığım, gerçekten insan olduğum için adını anmayı gereksiz buluyorum, zul buluyorum. O yaratığın ne diyecekse ona söylemek zorunda. Bunu rahatlıkla söyleyebildiği için. Biz de konuşacağız bunu bugün. Mesela bugün arkada çok güzel bir kitap görüyorsunuz. İlhan Taşçı'nın kitabı. Rüzgarımı Kestiler. Ya bu acayip bir hikaye. Bana kalırsa Kırmızı Kedi Kitap Evi'nin bu kitabı da anlatan editörü hata yapmış. Çünkü bu kitaptan bahsederken en çok değerlendirmek zorunda olduğu şeyi pas geçmiş. Burada İlhan kendisi için çok önemli, çok özel gerçekleri açıklayarak bir kurgu yapmış. Gerçek bir öz yaşam öyküsünün içinden hikayeler var bunun içinde. Bir kısa roman bu, novella. Okuyun, çok seveceksiniz gerçekten. Biliyorsunuz ya, babamın oğlu da olsa sevmediysem söylüyorum burada. Ama hakikaten ben bir saatten biraz uzun sürdü. Yutar gibi okudum. Çünkü böyle şeylere ihtiyacımız var. Ya MHP ne yapacak? Göreceğiz kardeşim. Göreceğiz. Bugün göreceğiz onu. Yaşayacağız. Bir şey yapacak mı? Ben size kalıbımı basarak söylüyorum. Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey. Bu toplumun bir bölümü resmen yutacak bunu. Bu yayını izleyen ülkücüler, siz de yutacaksınız. Adım kadar eminim. Ağzınızı açamayacaksınız. Adım kadar eminim. Ama o zaman var ya, bu üstünüze yapışacak işte. 1,5 yaşında kız çocuğunu hallenen o herifin yaptıkları üstünüze yapışacak. Rahat mısınız? Atıp tutmaya geldiğim herkes ne güzel sallıyor değil mi? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik falan filan. Çok rahat, çok rahat silkeliyor. Yayın arasında, dünden beri aslında çok fazla mesaj geldi. Biliyorsunuz Türkiye'yi tek başına yöneten kişi kitap çıkartmış. Bugün yayınlanacakmış kitabı. Zaten bugün yayının bu bölümünde göreceğiz. Her gazetede işte Reis'in kitabı çıktı diye var. Daha adil bir dünya. Daha adil bir dünya. O kadar çok soran olmuş ki, ya kitapta konuşuyorsunuz. Sen iyiyse iyi, kötüyse kötü. O kitabı okuyacak mısınız? Hayır. Gerekçemi anlatayım mı size? Neden? Hak vereceksiniz o zaman bana. Yani şunu söylüyor insanlar çünkü. Ya kardeşim, sen ama sonuçta kitap değerlendiriyorsun. Kötü olarak, kötü örnek olarak da oraya koyabilirsin. Hayır, gerek yok. Size bir röportaj okuyacağım. Röportajdan bir bölüm aslında. Çünkü 3V'lilerden bir tanesinin yaptığı bir röportaj. Adını anmaya gerek yok. Bir bahçede oturup yavşak yavşak sırıtan bir herifin anlattıklarının benim hayatımda bir önemi yok. Ama tarihe not düşülmüş. Ve aynı dönemde hem Emin abi Emin Çöreşen hem de rahmetli Bekir abi Bekir Coşkun bununla ilgili yazılar yazmışlar. Çünkü kendisini anıyor o röportajda. Hani meşhur hikaye, biliyorsunuz. Ya kitap okuyor musunuz? Yok, özet okuyorum ben. Arkadaşlar önemli bir şey yazıyorsa bana getiriyorlar özetini. Ya neyin özetini? Allah aşkına, bak burada edebiyat yayını yapıyorum ben 2 haftada bir. Mesela bana lütfen biri Suç ve Ceza'nın özetini okuyabilir mi ya? Suç ve Ceza nasıl özetlenir? Raskolnikov var bir tane oğlan. Ya bu bir kadını öldürüyor. Sonra da hakikaten bir suç mudur bu falan diyor. Yani öyle bir şey. Bu mu yani? Ya da ne bileyim işte Ferhan Şensoy'un Cuma günü geçen Cuma konuştuğumuz kitapları böyle özetlenebilecek kitaplar mı? Ve aynı röportajın içinde beni asıl etkileyen ve bana, size, bu ülkedeki herkese okumama hakkı veren, bu kitabı okumama hakkı veren bir cümle var. İnsanlar atlayabilir kardeşim. Atlayabilir. Ama bunu hatırlamak zorundayız. Diyor ki, bazı yazarlar diyor ilk günden beri muhalif. Bu insanların yazdıklarını okuyor musunuz? Soru soruyor 3V'li. O da diyor ki, sürekli okumam. Hele ön yargılı olanları dikkat. Bu noktada arkadaşlar gerek görürlerse bana söylerler, o zaman okurum. Çünkü iftiralarla dolu şeyleri okumanın zaman kaybından başka bir şeyi yok. Ön yargısı olduğuna göre kendimi yormamın da anlamı yok. Hop, comalokko bitti. Ön yargısı olduğuna göre kendimi yormamın bir anlamı var mı? Efendim? Yok. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Bitti. Neden? Ya bana vatan haini diyor, benim gibi düşünen herkese. Benim gibi düşünen herkese işte yurtsever olmadığımızı söylüyor. İnsanları aşağıladığımızı, hakaret ettiğimizi söylüyor. Sürekli önyargıdır. Neyini okuyayım ya? Niye zamanımı harcayayım ki? Niye? Vallahi gelini mutfakta seyrederim. Daha güzel bir şey. En azından orada ülke gerçeğini görüyorsun. Burada bana ne ya, neyini okuyayım? Hiç gerek yok. Aynen böyle diyor. Siz de size sorana niye okumadın ama okuman lazım falan diyene böyle deyin. Vallahi ön yargı olduğuna göre kendimi yormamın anlamı yok diyor. Bu. Geç. Yine aynı şekilde sosyal medyadan bu, ben dün akşam da paylaştım. Şimdi verilen yayın yanıtların içinde bazıları diyor ki Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili konuşmalarda, ya sen diyor böyle söylüyorsun ama bir dakika diyor ya, Diyanet İşleri Başkanı da diyor kendisine inananlarla ilgili konuşuyor diyor. Yani sana söylemiyor ki zaten diyor. Bir dakika, öyle olmuyor işler. Çünkü anayasal bir kurum Diyanet İşleri Başkanı. Öyle kafasına göre insanlara konuşamaz. Hele hele böyle bir dönemin içinde. Böyle bir dönemin içinde, yani ağzından çıkan birilerinin toplumsal değişime hazırlık için kurdurduğu cümlelerse orada duracak. Haddini bilecek her şeyden önce. Öyle konuşamaz. Sosyal medyaya düzenleme lazım, geçeceksin onu. Sosyal medyaya düzenleme lazım diyen, hemen bakalım kardeşim, hemen görelim. Sosyal medyaya düzenleme lazım diyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında 322.800 takipçisi var mesela. Neden kullanıyorsun? Kullanma sosyal medyayı. Düzenlemesiz böyle devam etsin. Sen yok ol. Git kardeşim. Böyle akıl daneleri var mesela. Seni ilgilendirmez diyor. O inananlar için yapıyor. Kardeşim, inananlar için yapıyor. Sen daha önce yapıyordunuz ya, tutmadı. Burada söylemiştim. Yemez maçanız diye. Yerli ve milli olanını yapacaktınız Twitter'ın. Ne oldu? Ne oldu? Olmadı mı? Nasıl A Haber'i hiçbiriniz izlemiyorsanız, şimdi de izlenmiyor değil mi? Sevgili Duygu, Duygu Güvenç. Çok eski muhabir arkadaşım. Belki buradadır, yayını izliyordur Duygu da. Duygu bir haber yaptı. Daha doğrusu sosyal medyadan bir duyuru yaptı ama haber niteliği taşıyor zaten. Erdoğan'ın son gezisine herkesi çağırmışlar uçağa. Bilin bakalım hangi gruptan insan yok. Yes. CNN Türk grubu. Demirören Medya. Sebep? Sizi hatırlıyor musunuz, bir şey söyledim. İbrahim Kalın dedim. Türk askerinin, özel harekatçıların, polislerin Afganistan'dan dönüşünü, yani geri çekilmeyi duyurması için NTV'ye gecenin köründe çıkması. Arkadaşlar, buna bir mim koyun. Çünkü bu önemli. Bir gazetecilik önsezisiyle söylüyorum size bunu. Bu önemli. Bu gözden çıkarttık demek. Artık seni kimse izlemiyor. Ulan ben de biliyorum, seni hakikaten izlemiyorlar demek. Devamında bunun şimdi Ziraat Bankası'ndan alınan kredi var. Birileri için çanlar çalıyor olabilir mi? Çağırmıyorlar, düşünsene uçağı. Senden kimse yok. Halbuki atılan taklanın haddi hesabı yok. CNN Türk'ü ayrı atıyor. Kanal D'si ayrı atıyor. Ya Kanal D'nin adam temsilcisini değiştirdi. Düşünsene, takvim gibi bir gazetenin televizyon açmak dışında, televizyonun düğmesi o da uzaktan kumandaya basmak dışında alakası olmayan adamını getirip CNN Türk'e temsilci yapıyor. Kanal D'ye temsilci yapıyor. Sebep? Ne biliyor ki ne yapıyor? Önemli değil ki. Bilmesinin bir önemi yok. Artık o kadar dibe battılar ki. o kadar dibe battılar ki artık. Yani kendi iç mücadeleleri, bunların içinde insanlara çıkarttıkları, anlattıkları falan. Ya yani rezaletin dibi ya. Gerçekten rezaletin dibi. Saçma sapan şeyler yaşanıyor. Abuk sabuk şeyler çıkıyor. İşte A Haber'i kimse izlemiyor. ATV kimse sallamıyor artık. Yayın yapıyorsun oradan. Yayını YouTube'a koyuyorsun. 75 kişi izliyor ya. 75 kişi. Yani insan utanır be. Paylaşmaya utanır onu. Yok yok yok yapmadık. Biz yanlışlıkla açmışız çocuk. Çocuklar yanlışlıkla açmış. Yok öyle bir şey falan dersin. Artık kimse izlemiyor ki. Kimse sallamıyor. Neden? Kimse korkmuyor çünkü. Hiç kimse korkmuyor. Zaten insanlara yapılabilecek her türlü kötülük yapıldı. Şimdi bu kitapla ilgili olarak mesela deniyor ki daha adil bir dünyada. Çocuklarla ilgili bölüm var mesela. Onun tanıtımını yapıyorlar. Onun promosyonunu yapıyorlar. Hiçbir çocuk bu hayatın içinde bu zulme uğramamalı. Bir dakika ya. Hangi çocuklardan bahsediyoruz? Kimin çocuğuna bağlı bu? Mesela 1,5 yaşındaki bir çocuk böyle bir aşağılanmayı, hakaret etmeyi hak ediyor mu sizce? Eğer etmiyorsa neden kitabın adı Daha Adil Bir Dünya? Neden? Söylesenize biz de bilelim kardeşim. İstediğiniz gibi atıp tutuyorsunuz kafanıza göre. Size uyduğu zaman öyle oluyor. Uymadığı zaman bambaşka bir yere geçiyorsunuz. Doğru mu? Ben de onu anlatıyorum işte. Siz içinden çıkartıyorsunuz. Ve hep beraber görüyoruz ki hop ortaya çıkan bu. 1,5 yaşında bir kız çocuğuyla ilgili böyle aşağılık bir ifade kullanabiliyor adamın teki. Partisi hiçbir şey yapmıyor. Ha partisi öyle bir şey yapıyor. Allah şifa versin. MHP'li olduğu söylenen bir komedyenin kanser tedavisi görüyormuş. Devlet Bahçeli taklidini yayınlıyorlar. Yanında da Devlet Bahçeli. Ben bu arada onu gerçekten kartonet zannettim. Kımıldamıyor ya duruyor böyle. Vallahi karton zannettim. Daha geçen hafta. Şimdi onu söyleyeceğim işte. Şırnak'ta bir çocuğu ezdi ya. Küçücük bir çocuğu ezdi. Bir özel harekata bağlı bir panzer. Bir çocuğu ezdi ya. Ya o çocuk yaşamayı hak etmiyor mu kardeşim? Küçücük çocuklar hayatlarını kaybetti. Biz burada Berkin Elvan'ı konuştuk. Onların günahı neydi? Hani tek bir çocuk böyle zulme uğrayacaksa daha adil bir dünya istemenin bir manası var mı? Onu gör bunu görme. 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü bugün. Bu topraklar eğer o gün gereken tepkiyi vermiş olsalardı o insanlara biz ne Kahramanmaraş'ı ne Sivas'ı yaşardık. Ama yok herkes kendine yakın olana ayıklıyor. Çünkü işine o geliyor bu kadar basit. Bu kadar basit. Kimse umursamıyor kardeşim. Hiç. Herkes aynı yerden gidiyor. Ve diyorlar ki ya olabilir kardeşim böyle olabilir. Böyle olabilir. Yani Kemal Özkiraz'ın çocuğunu 1,5 yaşındaki kız çocuğunu tehdit edebilirsin. Üstelik böyle aşağılık bir şekilde tehdit edebilirsin. Sıkıntı yok. Bakarsın İzzet Ülvi Yönter'le ilgili kimse hiçbir şey yapmaz. Durur öyle. Neden? Ya kardeşim bak bunun için partili martili olmana gerek yok ya. Bırak. Bak bunu yapan CHP'li de olsa aynı tavrı göstermek zorundayız. HDP'lisi, MHP'lisi, AKP'lisi yok. İş Aş Haydarbaş Partisi'nden de olabilir. Önemi yok. Ya hep beraber aynı yerde durmamız gereken nokta bu işte. E ama sen durmuyorsun. Durmuyorsun ondan sonra diyorsun ya benim oyum niye düştü? Ne kadar yapalım barajı? 7 mi yapalım, 5 mi yapalım? İstersen 3 yap. İstersen barajı kaldır. Ya sen altında kalmışsın zaten barajın. Bütün bunlar yaşanıyor. Kimse ağzını açmıyor. Ya peki şu mu demek kardeşim bu? Kemal Özkiraz'a ya o isim olduğu için ortaya çıktığı için söylüyorum. Kendi çıkıp bunlardan bahsettiği için söylüyorum. Kemal Özkiraz'a eşine, kızına, kendisine ana avrat sövmek, küfretmek serbest mi bu ülkede? Değilse nerede bu ülkenin savcıları? Nerede ya? E tabi bunu yapıyorsun. Mesela adaletten bahsediyorsun. Yeni yargı yılının açılışı. Ya benim yüreğime öküz oturdu görünce. E kardeşim sen ana muhalefet partisinin liderisin. Ne işin var senin orada kurdele kesilirken ya? Ya hayatında bir kere de yapsana kardeşim. Ben tanımıyorum ya tanımıyorum. Diyanet İşleri Başkanı ile Yargıtay Başkanı yan yana gelemez. Bu kadar basit. Söylesene bunu. Hayatında bir kere yap ya. Ama işte oy verenlerimiz, mütedeyyin insanlarımız var. Mütedeyyin insanlarınız için anayasa geçerli değil mi? Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yazdığın zaman geçerli değil mi bu? Ne işi var ya? Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada o kuyruğun içinde ne işi var? Gerekirse burada dik durmak değil mi burada konuştuğumuz şey? O töreni protesto etmek değil mi kardeşim? Ne diyordu Ömer Çelik Ayşe Arman'a verdiği röportajda? İletişimciler geldi. Onlar bir kurgu yapmaya çalıştılar. Ben de dedim ki doğal olun, halk bunu tanıyor. Halk bunu daha çok seviyor. O zaman bırak. Halk bunu sevsin. Bir kere göster ya kendini. Kalk ayağa. Çağrıldığın zaman kalk ayağa ve de ki kardeşim ben bu tablonun içinde yer almam. Ben bu tablonun içinde yer almam. Bir kere söyle bunu ya. Ne oluyor şimdi? Hadi konuşalım. Bunun AKP'si, CHP'si, MHP'si, HDP'si falan yok ki. Ya bu halkla ilgili bir şey. Ondan sonra bakıyorsun bu ülkenin umudu kim? Ya kusura bakmayın. Bu ülkenin umudu ancak bir anlayış olabilir ama bir kahraman, zaten kahraman bekleyen ulusların böyle bir hani burunlarının boktan çıkma şansı yoktur ya. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Yoksa kimleri nerelere yerleştirdi insanlar? Benim dilimde tüy bitti ya son 2 yıldır. Hatırlayın, hatta 3 yıldır. Ali Babacan parti kuruyormuş. Kesin kuruyormuş. 6 ay sonra. 6 ay olmadı, 1 sene sonra. 1,5 sene. 2 seneye kesin. Burada ne kadar dalgasını geçtik. Ve hep size dedim ki kardeşim bak. Şunu aklının bir yerine yaz. Bir kere siyasal İslamcı, her zaman siyasal İslamcı. Değişmez, değişemez, değişebilemez. Çıkıp adam ne diyor? Biz asla milli bayramlar gerekçesiyle dindar vatandaşlarımızın aşağılanmasına göz yummayız. Böyle bir şey yok ki. Sen niye söylüyorsun bunu? Hani daha liberaldin? Yanındaki insanlar herkes çok liberal diye koştur koştur gelmişti. Efendim? Sensin kardeşim, sensin. Güç sensin. Sadece. Sen yapacaksın. Oyunla terbiye edeceksin bu insanları. Bilecek, görecek. Çıkıp yüksek sesle Diyanet İşleri Başkanı diyeceksin ki sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Sana yazacaklar sosyal medyadan. Bana dünden beri gelen mesajın haddi hesabı yok. Sen böyle söylüyorsun, sen kimsin ulan falan diye. Küfreden, hakaret eden falan. Söylüyorum. Ben anayasaya dayanıyorum. Sen neye dayanıyorsun? Hepimizi bağlayan tek yasaya, anayasaya dayanıyorum. Sen? Diyanet İşleri Başkanı böyle konuşamaz. Yani işte o sadece kendisiyle ilgili böyle. Ya kardeşim, alo fetva hattı var. Bak çok istiyorsa alo fetva hattına gelen sorulara bu yanıtı verebilir. Ortada apır sapır konuşamaz. Tamam. Diyanet İşleri Başkanı bir memurdur. Bu kadar. Çok meraklıysa eğer insanların haklarının, hukuklarının yenmesine, çiğnenmesine, camide siyaset yapılmasının önüne geçsin. Kim olduğuna bakmasın. Kılıçdaroğlu yaptığında ona da yapsın. Mikrofonu çeksin elinden. Erdoğan yaptığında ona da desin ki bir dakika, burada konuşamazsınız. Yap bunu, ben de sana saygı duyayım. Yoksa geçeceksin acaba onu, geçeceksin ya. Vallahi hiç hikayesin, büyük hikayesin hem de. Ama işte senden kaynaklanıyor güzel kardeşim. Yüksek sesle bunu söylemediğin için. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ne anlatıyorsun? 13,5 katrilyon yiyorsun her sene. Ne yaptın karşılığında? Anlatsana bana be. Bugün Gazete Pencere'nin 1. sayfasında leş gibi mesaj başlığı var. Okuyunca mideniz bulanacak. Dün sosyal medyada görmüşsünüzdür muhtemelen. Tekirdağ'da hemzemin geçitte, yani karayoluyla demiryolunun birleştiği noktada trenin çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bir kazadan sonra İzmir'de görev yapan bir makinist. Sosyal medya paylaşımı. MAK, bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım 2 takım kurmam için. Yorum bu. Biz ne ara bu kadar kötü olduk diyeceksiniz. Vallahi biz daha önceden de böyleydik. Sadece artık daha görünür. Çünkü cezasız kalacaklarını biliyorlar. İnsandan böyle bahsediyor. İşte mesela kanatlı, beyaz et. Hiçbir fark yok. Her siyasi tartışmanın tam göbeğinde, siyasetin gerilim yaşadığı her noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında fotoğraf veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gündeminde bu kez sosyal medya yasası var. Haddi değil. Haddi dil geçiyoruz haberi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu arada hatırlıyor musunuz Erdoğan Bayraktar eski TOKİ bakanı? Benimle ilgili olan her şey çıktı. Bunlar yayınlandı. Yayınlananların tamamı doğru tapelerin falan diye konuşmuştu. Ve o zaman ben de burada ertesi sabah size demiştim ki bir dakika ya. Bir dakika ben hatırlıyorum ben oradaydım. O zaman konuşalım. Orada 3 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesiyle ilgili kurulan komisyonun başında Hakkı Köylü vardı. Hakkı Köylü'ye sorun. Hakkı Köylü sonra konuştu. Dedi ki vallahi dedi komisyonun eğilimine ben karışamam dedi. Evet dedi biz yaptık ama dedi komisyonda dedi Yüce Divan'a gönderilmemesine yönelik bir tavır oluştu. Sonra o arada Ayhan Sefer Üstün çıktı. O dönem onun yardımcısı olarak görev yapan. Bugün Deva Partisi'nde görev yapan. Dedi ki aslında dedi herkeste Yüce Divan'a yollama konusunda bir eğilim vardı. AKP'li milletvekilleri de dahil. Sonra dedi saraya çağrıldı. Bir görüşme yaptı. Bir döndü. Döndü hava dedi. Hakkı Köylü o dönem Başbakan Erdoğan'la bu konuyu konuşmadığını söyledi. Ardından benzer bir soruya yanıt olarak yok yok görüşmedik dedi. Yani hatırlamıyor musunuz? Bunun konuşulduğunu, görüştüğünüz hatırlamıyor musunuz? Yoksa böyle bir görüşme mi olmadı Hakkı Bey? İlginç. Bayraktar'dan manalı paylaşım. Nedir? Ya ne manalı paylaşımı kardeşim? Çık söyle. Çık söyle. Bir derdin varsa anlat. Sağa sola bakma. Devam edelim. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Çılgın rant manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Olmayan kanala nazır tapusuz mera ve tarlalarda proje yarışı. Hazal Ocağan haberi. Tartışmalı Kanal İstanbul'a ilişkin itirazlar sürerken TOKİ Sazlıbosna Mahallesi'nde 970 bin metrekare büyüklüğündeki mera ve tarlalarda sessiz sedasız konut ihalesi ilanına çıktı. Bölge imara açıldı ancak konut alanı hala tarla ve ham toprak olarak görünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman, arsa tapusu daha alınmamış yer için ihaleye çıkılıyor. Tapu olmadan inşaat nasıl başlayacak? Düşünsene ya, tapu yok. Ama inşaata açık diyorsun. Lan tapu yok diyorsun, açık açık. Ya tapu sonra gelir. Sıkma bu kadar. Türkiye'de yeni imar ruhsat kanunu çıktı da bizim haberimiz yok. Bu neyin telaşı, neyin acelesi diye sormuş. Vallahi Türkiye'de iktidar değiştiğinde güzel kardeşim, bak bunu yaz bir kenara. Bu söylendi de bunların hepsi elinde patlayacak varsalar. Bence iyi düşün derim ben. Ya bana ne ya sen bilirsin. Bugün okullar açıldı biliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında yüz yüze eğitim başladı bugün. Milyonlarca öğrenci, yüz binlerce öğretmen okula gitti. Nasıl? Vallahi Sağlık Bakanlığı muhteşem tedbirler aldı. Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı onun da önüne geçti. Demek isterdim öyle bir şey olmadı. Okullara öğrenci başına verilen ödenek kabaca daha önce hesaplandığı gibi 20 lira civarında. Çocuklar geçen seneden beri burada konuşuyoruz. İşte fiziki mesafe kuralına uygun olacak. 4 saatte bir maske değiştirecek falan böyle bir şey imkansız da. Fiziki mesafe hikayesi beni en çok zorluyor. Benim evimin yakınında da devlet okulları var. Ya çocukların ortalaması, sınıf ortalaması 51 kişi. Nasıl ayıracağım bu çocukları? Nasıl birbirinden uzak duracak? Sen o çocukları ayrıca sadece bu değil ki aşı karşıtları. Aşı benimki tedirginlik yani. Ben karşıt değilim. Tedirginim. Onlar var öğretmenler aşı yaptırmayan öğretmenler. Anası babası aşı olmamış çocuklar. Şimdi 12 yaşa düştü aşılama düzeyi. Ailelerden aşı olmayanlar var çocukları bırak. Nasıl olacak bu? Kim olduğunu da bilmiyorsun ayrıca. Kendi çocuğunu yolluyorsun oraya. Milli Eğitim Bakanı değişti bu arada. Niye? Bilmiyoruz. Görevden affını istedi. Affedin beni ya. Ya ben bir su döküp geleceğim. O arada bir affetseniz beni. Vallahi bir su döküp geleyim hemen. Küçük su. Burada Cumhuriyet'in haberinde de ödenekten öğrenciye 4 lira, öğrenci başına 4 lira düştüğünü hesaplamış. Eğitim İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri. 650 milyon lira bakanlık okullara yollamış. Buradan diyor öğrenci başına 4 lira düşüyor. Esin Hoca ile konuşmuşlar Esin Şenol'la. Artık çok geç okullar açıldığı için değil süreç yönetilemediği için vakalar artacak demiş. Vallahi doğru. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şeyhülislam'ın sözleri doğrultusunda sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmasının devam ettiğini söylüyor Selda Güneysu ve diyor ki sosyal medyayı kontrol altına almak isteyen AKP çalışmalarını sürdürüyor. Cezai yaptırımlarda anayasadaki ifade özgürlüğü maddesine takılan AKP bunu kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçları ile ilgili Türk Ceza Yasası'nın 125. maddesinde değişiklikle aşmayı hedefliyor. Hatırlıyor musunuz size burada Adalet Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundaki parti ilkelerini okumuştum. Ömer Çelik'in sözlerini hatırlayın. Bir insanı kanatlandıran üç şey neydi bir erkeği? Aşk, pro, motosiklet. 20 taksitle alabiliyorsun Harley Davidson. Hala almadınız mı ya? Ben şimdi yayın arasında gaza geldim. Gittim hemen aldım geldim. 20 taksit. Ne olacak ya? Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde sevgili Eren de yazmaya başlıyor. Eren Aysan 11 Eylül'den itibaren hoş geldin diyelim. Nilgün Cerreroğlu ve Zeynep Oral da var. Hüseyin Yıldız ekonomi yazacak. Onun duyurusu var. Cumhuriyet Gazetesi kadrosunu yeniliyor. Bence kadrodan önce bakışını yenilemesinde fayda var. Yoksa Eren'in yazdığı her yazıyı seve seve okurum zaten. Sabah gazetesinin manşeti daha adil bir dünya mümkün. Kız yemin et. Vallahi mümkün. O zaman biz, bizde mümkün değil. Bize de nasip. Edebiyatın usta kalemi Alev Alatlı. Ah neredesiniz Alev Hanım, gözümüz yollarda kaldı. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. Yoksul Türkiye'den bugünlere geldik. Çok şükür tokuz, Türkiye'nin karnı doydu. Ne? Ya insanın bir parça utanması gerekir. Ama insanın utanması gerekir. Rahat olun siz. Vay be. Vay be, Alev Alatlı. Arkasında yani koşturan, ya bayılıyorum yalnız ya yazan. Burada mısınız hala? Türkiye'nin karnı doymuş. Bu arada Başkan Erdoğan'ın Başkan, bugün piyasaya çıkan Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabında küresel adalet için çarpıcı değerlendirmeler yer alıyor. Mesela diyor ki, güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilmelidir. Hemen başlayalım Sayın Cumhurbaşkanı. Hemen. Lütfen sizlerden rica ediyorum, çünkü bir insana, içimizden bir insana çok çok çok ama çok çok çok büyük haksızlık edildi. Vallahi 1,5 yaşında kızıyla ilgili ağza alınmayacak bir hakaret ifade etti, ortaya çıktı. Ben burada tekrarlamaktan utanıyorum. Lütfen haklının güçlü olduğunu ispatlar mısınız? Lütfen hemen. Hadi hemen. Hemen ispatlayalım. Lütfen ispatlayalım ki insanlar bilsin ya. Vay arkadaş ya. Rezalet ya, rezalet. Gerçekten rezalet. Kendi kendine iş yapıyor. Ve kendi kendine anlatıyor. Bak mesela yazmış biri. Atilla Pazar. Aynı şeyi ben sana sorayım. Sen kimsin, sana ne kiminle konuştuğundan? Yavaş, yavaş. Hatta. Çüş de diyebilirim. O kimse değil ki. Anayasal bir kurumun başında böyle apır sapır konuşamaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle apır sapır konuşamaz. Bir konu hakkında konuşmak sadece belirli kişilere mi ait? Değil. Hadi konuşalım. Diyanet kapatılsın. Benim hakkım. Diyanet kapatılsın, 13,5 katrilyon lira kara delik kapatılsın şu anda. Vallahi insanlara eğitim ayrılsın mesela. Ben konuşabiliyor muyum bu konuyla ilgili? Konuşabiliyorum değil mi? Ben konuşayım o zaman. Bu kadar basit. Diyanet kapatılsın. Diyanet İşleri Başkanı lüks araca binmesin. Neden korkuyor Diyanet İşleri Başkanı? Saldırıya uğramaktan mı? Neden korumaları var? Neden ya? Soruyorum kardeşim. Hadi konuşalım. Doğru. Serdar Bey'in söylediği. Memur. Sıradan bir memur. Yoksullukla ilgili mikrofon uzatıldığında konuşulabiliyor, konuşabiliyor mu? Sen de haddini bileceksin. Öyle oturduğun yerden, sosyal medyadan sallamakla olmuyor bu işler gülüm. Anlatıyor. Ama işte buradan böyle hikaye anlatıyorsun, ondan sonra yaşananla birlikte bakmıyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor ya, bir dakika ya. Yani ulan nasıl oluyor ya? Ömer Çelik'in o Ayşe Arman'a verdiği röportajda çok acayip bir bölüm var. İlk yayını da özellikle okumadım. Mevzu başka bir yere kaymasın diye şimdi yayın arasında onu ayarladım. İktidar kavramı üzerine soru soruyor Ayşe Arman. Diyor ki, iktidarın baş danışmanı olmak yerine bizzat kendi olmak ister miydin? İktidar ben olayım dedin mi? Bizde iktidar kavramı çok kategorik algılanıyor. Çok büyük laflar söylüyor Ömer Çelik. Bir makam arabası ve üç koruma eşittir iktidar zannediliyor. Kaç koruma? 3. 33. Çık çık biraz daha. 53. Çık çık çık. Yani arkadan gelen ambulansı, öbürü içsel dışsal falan 100 civarı. Oysa iyi bir restoranın emsalsiz bir aşçısı da bir iktidara sahiptir. Yani geniş bir yerden bakıyorum ben iktidar kavramına. Göreceli bir şey. Neredeyse aklım ermeye başladığından beri iktidar kavramı üzerine kafa yoruyorum. O yüzden siyaset bilimi okudum. Ben yani işte annemin anlattığına göre daha böyle anne baba demeden iktidar kavramını sorgulamışım. Harbi söylüyorum, öyle deniyor. Yani çok böyle işte Heidegger üzerine falan tezler yazıp okumuşum. Öyle yani. Neredeyse kafam erdiğinden beri yani. Yapsak ya onu be. İktidar kavramı. Üç koruma bir makam arabası. Ne diyorsunuz ya? Ne rahat değil mi 2005'te bunları sallamak? Çünkü o zaman göz boyamaya çalışıyorsunuz. Yanınızda bir sürü insan var işte. Alev alattılar falan geziyor. Murat Belgeler. O havada uçuşuyor herkes. Herkes. Yetmez ama evetçiler. Koşturuyorlar zaten. Yollarınıza gül dökmüş hepsi. Ne rahat değil mi? Rahat rahat silkele salla. Aa, üfür. Üfür kardeşim, ne olacak ya? İleride kim öle kim kala, boş ver. Ne güzel olur ya. Keşke bizde de siyasetçi olsa diyorsun Ömer Çelik'e bakınca. Sonra diyorsun ki ya bizde siyasetçi bu zaten. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Kim söylüyor bunu? Karl Marx. Değil. Recep Tayyip Erdoğan. Geçebiliriz. Fıkramız bu kadar. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Buradan başka artık Alev Alatlı'yı da okuduk zaten. Devam etmenin bir gereği yok. Emin Erdoğan asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtımında konuşmuş ve Türk mutfağı eczanedir demiş. Doğru. Türk mutfağı eczanedir, oturma odası kasap dükkanıdır, çocuk odası beyaz eşyacı, öyle gider o. Sözcü eski bakan Çelik de AKP'yi hedef aldı. Devletteki FETÖ yapılanması için buna kargalar güler diyen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik iktidarın eğitim politikalarını ve AKP'yi sert dille eleştirdi. Geçebiliriz. Seni kurban ederiz. Önce küfrettiler, ardından da tehdit savurdular. MHP'li İzzet Ulvi Yönter'le araştırmacı Kemal Özkiraz'ın kavgasına MHP Elazığ İl Başkanı da başlıktaki tehdit dolu sözle dahil oldu. Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz, MHP'li Yönter'in 1,5 yaşında kızına küfür yağdırdığını, kendisinde ölümle tehdit ettiğini iddia etti. MHP'nin Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver kavgaya girdi. Kemal, seni Ulvi Yönter'e kurban ederiz. Savcılar, sayın değerli Türkiye Cumhuriyeti savcıları. Bu kadar rahat mı ya? Yani Kemal Özkiraz'a, kızına, eşine bunları söylemek mümkün mü bu ülkede? Efendim? Efendim, dinliyorum. Yani bir Türk Hava Yolları'nın uçağının merdivenlerinde Barbaros Şansal'ı linç etmeye çalışan insanları gördük biz. Ama o zaman da yargı böyle baktı bu işe. Kim o? Barbaros Şansal. Geç geç geç geç. Bu. Yani MHP'den bu yayını izleyen ülkücülerden bir şey söyleyecek misiniz ya? Vallahi çok merak ediyorum. Yani yayından sonra şey de mail de açık. Lütfen bir şey söyleyin. Yani deyin ki bir dakika kardeşim. Yani söyledi ama öyle demek istemedi daire başkanlığı nedeniyle şöyle demek istedi. Ya da deyin ki bu kabul edilemez kardeşim. Ama bir şey söyleyin ya. Yemin ediyorum yani artık böyle mide bulantısı had safhada ya. Kusmaya hazır bir ortam. Türkiye'de siyaset kim olduğuna bakmadan böyle bir tehdidin etrafında birleşmeyecekse neyin etrafında birleşecek? Soruyorum size ya. 1,5 yaşında bir çocuk. Bu ülkede Rabia Naz vatan cinayeti işlendi. Herkesin gözünün önünde. Bir kız çocuğu gitti, yaşamdan kopartılıp alındı. Kimi gördü, kimi görmedi. Biz yayında konuştuk böyle. Bir yere kadar gitti, oradan sonrası olmadı. Bak, bu da gözünün önünde oluyor. Şimdi hepimiz görsek mesela Kemal Özkiraz, Allah korusun, ama bir saldırıya uğrasa, bu saldırı kimle ilişkili olacak kardeşim? Soruyorum ya sana, kimle ilişkili olacak bu saldırı? Azmettireni kim olacak bunun? Hikaye. Değil mi? Ondan sonra daha adil bir dünya mümkün. Ben bırak. Arnavutluk bizi çok kıskanıyor. Ya dur be Arnavutluk, zaten ortalık boka sardı. Dur gözünü seveyim bari, sen dur ya. Yani ne kıskançlığı kardeşim, bir dur. İktidar her fırsatta Batı bizi kıskanıyor dese de, Türkiye sosyal güvenlik harcamasında Arnavutluk'tan sonra Avrupa'nın en zayıf ülkesi. Geçmiş miyiz? Arnavutluğu ne diyorsun ya? Lan Enver Hoca yaşasa çok bozulur da. Dünyada sosyal koruma harcamalarının ortalaması %18.7, Türkiye'de bu oran 13.1. Sosyal devletin sadece adı kaldı. Vallahi şimdilik ona bile şükredecek pozisyondayız. Bir çocuk, Barış Bey'in de söylediği gibi, bir çocuk hudut namustur yazan bir pankart astığı için ortadan yok oluyor. Ailesi aramaya başlıyor. Sonra çocuk MHP'nin ülke ocaklarının önemli isimleri tarafından kaçırıldığını ifade ediyor. Karakola sonraki ifadesinden. Bu arada video çıkıyor ortaya. Videoda çocuk yaptığının ne büyük eşeklik olduğunu, nasıl hata yaptığını, hatasını anladığını falan anlatıyor. Sonra karakola ifade verirken diyor ki, beni alıkoydular, ölümle tehdit ettiler. Hatta diyor, videoyu çektikten sonra da sarıldılar, öptüler diyor. Tamam artık sen yapacağını yaptın, bundan sonrası bizde, tamam kardeşimizsin sen dediler diyor. Bak bunlar oluyor bu ülkede. Bir savcı. Bilmiyorum ya, bu yayını izleyen çok hakim ve savcı var. Onları da şuradan biliyorum yani. Zaman zaman işte yayından sonra mailleştiğimiz için falan. Ya ne olur ya, bir iki kelime bir şey söyleyin ya. Lütfen. Adalet sizin elinizle yok oluyor yoksa. Evrensel'in manşeti, işçiler mezarda, bakanlık firarda. İş Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın iş kazaları %41 azaldı, iş kazalarına bağlı ölümler düştü iddiasını İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ISİK yalanladı. Bakanlık ölümlerin yoğun olduğu sektörleri, mesela inşaatı, mesela tarımı görmüyor. Meslek hastalıklarına bağlı ölümler hasır altı ediliyor. SGK'nın açıkladığı iş kazası istatistikleri tamamen tutarsız. SGK'nın bilimsel olmayan bakış açısı işçileri yanıltıyor. 8 ayda 1494 işçi öldü. Ama İş Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bakarsan azaldı ya, %41. 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü burada da anılmış. Gazeteci yazar Pakrat Estukyan. Ya çok acayip bir şeydir. Ben de sosyal medyada geçen sene miydi, önceki sene mi paylaşmıştım. Rahmetli Lefter'in açıklamaları. Hani Türkiye'de futbolun efsanelerinden biridir biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin de öyledir. Ama sadece Fenerbahçe'nin değil, hepimiz için bir efsanedir. Lefter Küçük Andonyadis. 15 gün önce gol attığım için beni sırtlarında taşıyanlar. Her sabah adada görünce ceplerini açtık sıkıştırdığım çocuklar evimi taşladılar. Kızımı öldürmeye çalıştılar diyordu. Ve ben bugüne kadar kim olduklarını tanımama rağmen söylemedim, bundan sonra da söylemeyeceğim diye bitiriyordu sözlerini. Irkçılık böyle bir şey. Yeni Şafak. Taciz CHP'nin rutini oldu. CHP'de bir tabi, bu arada yayın arasında çok fazla mail gelmiş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü sabah gazetelerin bir kısmına bakabildim. Ben bunu görmedim. Burada ve Takvim Gazetesi'nde galiba birinci sayfada büyük kullanılmış bu haber. CHP'de bir taciz skandalı daha. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti binasında çalışan bir kadını sık sık müstehcen sözlerle taciz ettiği ortaya çıktı. Son çare olarak o görüşmeyi kaydeden çaycı kadını tacizi ifşa etti. İddiaya göre çaycı olarak işe başlayan genç kadını bir süre sonra CHP'li Oğuz sistematik olarak rahatsız etti. Uyarılarına rağmen iğrençlik devam edince kadın tacizin ses kaydını aldı. Yeni Şafak'ın da ulaştığı iki ayrı kayıtta Bülent Oğuz olduğu iddia edilen kişi "Niye beni istemiyorsun? Ben sana baştan söyledim. Dedim ki hoşuma gidiyorsun." ifadeleri kullanılıyor. Hemen bununla ilgili zaten CHP'nin kendi soruşturmasını başlatması lazım. Hemen bunun beklenecek bir yönü yok. Partisinden kime ne kardeşim? Partiyle ne alakası var bunun? Yani AKP'de yapılanı kapattın, CHP'de yapılanı kapattın. E neye göre yapıyorsun bunu? Sonuçta suç ortada duruyor. Hani yayın arasında mesaj atmışlar. Okumayacaksın, okuyamazsın değil mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı bu yayında ya. Hiç. Benim bir siyasi görüşüm var. Ben CHP'li değilim bu arada. Hep söylüyorum yani. Hiç öyle bir şey olmadı. Türk mutfağı dünya kütüphanelerinde. Emin Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez tüm yönleriyle ele alındığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında, kitabın dünyanın önemli kütüphaneleri ve gastronomi raflarında, gastronomi rafları derken, tam olmamış. Dünyanın önemli kütüphaneleri deyince hani kitap evlerinin gastronomi rafı, neyse. Ve gastronomi raflarında yer alacağı gibi kültürel diplomasi alanında da yeni bir köprü olacağını söyledi. Programa çok sayıda ünlü şef de katıldı. Bakıyoruz ünlü şeflerimize hemen. Evet, Kültür ve Turizm Bakanımızı görüyoruz. Acun Ilıcalı'yı görüyoruz. Ve MasterChef ustalarını görüyoruz. Çok güzel. Herkes çok mutlu hayatından. Bence de doğrusunu yapmışlar. Türk mutfağı eczanedir. Eczane Türk mutfağı mıdır? Değildir. Öyle midir ki ya? Eczane Türk mutfağı mıdır? Kasap nedir? Yeni Şafak böyle akşam gazetesine bakalım. Akşamın bu sabahki manşeti rekortmen avukat bunu yaparsa. Şimdi bu haberle ilgili sabah bunu gördüm önce. Gönenç Gürkaynak çok ünlü bir avukat biliyorsunuz. Hani Türkiye'de vergi rekortmenleri listesi açıklandığı andan itibaren Gönenç Bey'in hemen adı ortaya çıkıyor ve zaten kendisi de söylüyor bunu. En çok vergi veren avukat benim diye. Twitter, Google gibi firmaların temsilciliğini üstlenen vergi rekortmeni avukat yalan bilgiyi tek mesajla on binlerce kişiye ulaştırdı. Muğla'lı bir vatandaş Kargıkoyun'daki yangında zarar gören tapulu arazisine lavanta dikmek için çalışma başlattı. Fatih Portakal imara mı açılıyor diye sordu. Orman Genel Müdürlüğü imar yetkisi belediyeye ait lavanta ekecek cevabını verdi. İki gün sonra avukat Gönenç Gürkaynak arazinin videosunu çekip kepazelik alçaklık diye paylaştı. Video 1 milyondan fazla görüntülendi. 35 bin etkileşim aldı. Gürkaynak uyarılar üzerine videoyu sildi. Özür dilemedi. Yalan yayıldığıyla kaldı. Vallahi kendisi bir hukukçu. Sağlam da bir hukukçu. Dünyada çok tanınan bir hukukçu. Yani bence bu haberin hesabını soracaktır. Umarım soracaktır. Umarım sessiz kalmayacaktır. Bu çünkü eğer yapılan gerçekten böyleyse yani söyleyecek hiçbir şey yok. Ama değilse hukuken bunun sonucunun alınması gerekiyor Gönenç Bey. Burada top artık sizde tamamen. Yayın arasında yine demin de geldi. Abdülkadir Selvi okuyacaktın, unuttun mu? Unutmadım. Bugün böyle doktor moktor yok, ergündüler falan da yok. Abdülkadir'in yazısından o bölümü okuyarak bitireceğim bugün yayını, o yüzden. O nedenle de dünyanın en güzel gazetesine geliyoruz. Bak ya, bu arada arkadaşlar burada böyle ama Takvim Gazetesi'ne zam gelecekmiş, öyle diyorlar. Olsun yani, 10 lira da olsa benim için yine. Daha adil bir dünya. Nerede? Bilmiyorum işte, yani öyle planlıyoruz. Emekliye 2000 lira promosyon, yaşı bekleyene tazminat, iş öğrenen gence 2990 lira, yılda 200 lira evinizi koruyun, arabada 5, evde 15. Bunlar nerede? Bunlar yok. Yok böyle bir şey. Sosyetik model. Aha bak, çalışmadığımız yerden geliyor yine. Rachel Aras dünyaca ünlü markalar için kamera karşısına geçti. İş adamı eşi Sami Crespi de çekimlere eşlik etti. Bizim görme şansımız yok ki. Maalesef. Ya biz göremeyeceğiz bunu. Sosyetede bilinecek. Biz yine dışarıdan bakıp ya ne oldu acaba? Çok mu eğlendiler falan diye konuşacağız. İşte biz buyuz. Marmaris'te turizmciler yangın felaketini unutmadı. Canı pahasına alevlere dalan kahraman itfaiyecileri aileleriyle birlikte otellerinde ağırladılar. Helal olsun. Marmaris'te 4 otel ve restoran sahibi birleşti. 9 gün savaşıp ateşi söndüren 21 itfaiye görevlisini ilçeye getirdi. Aileleriyle misafir etti. İstanbul, Aydın, Manisa'dan gelen kahramanlar rüya gibi bir 3 gün geçirdi. Güzel bir hediye. Biz hiç böyle yaşamadık dedi. Helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Yapanların hepsinin eline, aklına sağlık. Bu insanlar o yangın sıcağını normal ülke sıcağıyla birlikte üstlendiler. Bakalım. CHP'de yine taciz. Demin dediğim CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'la ilgili iddia. Yani bugün zaten bununla ilgili CHP'den mutlaka bir haber gelmesi gerekiyor. Mutlaka. Eğer gelmezse CHP için de büyük ayıp bu. Yani biz soruşturmaya başlattık kardeşim. Hatta soruşturmanın selameti açısından öyle klasik bir söylem vardır ya. Kendisini de açığa aldık, il başkanımız değil demesi lazım. Bakalım. Kargalar güldü. Günün en uyduruk, en hani kıçımdan salladım ya, ne olacak? Herkes bir şey anlatıyor. Ben de bu haberi yapsam ne olur haberi. Konya'da Halim Gün 71. Komşusu Gülizar Yaşay'ı tüfekle yaraladı. Savunması şaşırttı. Hazır mıyız? Karga sandım. Halim amca. Bak, ilkokulda şunlar olur. Yani hiç kafanızı çevirmeyin. Yaptınız hepiniz. Hepimiz yaptık bunu. Hani sevdiğin, hoşlandığın kızın böyle yapacağın çok şey yoktur çünkü. Böyle kışın paltonu çıkartırsın. Bizim ben devlet okulunda okuyan çocukta. Gider onun paltosunun üstüne asarsın mesela. En fazla açılma şansın odur. Böyle saçını çekersin onun. Ne mi, kolundan tutarsın falan. Ona iyi davranmazsın beni gör diye. Ateş etmek ne acaba? Vuruyorsun kadını. Diyor ki karga sandım. Ya kadın çıkıp sana ben de seni insan sandım ama öküzmüşsün derse ne diyeceksin? Vay arkadaş ya. Bence Gülizar Yaşay'a inceden yeşilleniyor. Yani erkek, çünkü biliyorsun erkek hani böyle kadının bir önceki sürümü. Anca böyle güncellenebiliyor. Kendini böyle güncelliyor. Bir çok az gidiyor yani. Bu kadar gidebiliyor. Hazır mıyız? Abdülkadir Selvi diyor ki, diyor ki ne? Önce anlatıyor, %7 talimat, biliyorsunuz büyük boşluğa düştü çünkü. Kendisi demişti ki yazısında. Ya yani MHP işte %5 falan diyor ama AKP'liler de tabii ona göre uyum sağlayacak, %5'e dönebilir. Aynı gün MHP lideri çıktı. İsmini burada anmaya gerek yok. Kendisi dedi ki %7 dedi reis, bitmiştir dedi. Siz? Bu yayını izleyen MHP'liler? Karar marar yok sizde. Reis öyle dedi, verelim. Abdülkadir'in bir yerden dönmesi lazım. Evet diyor, oldu ama diyor, o diyor koalisyonun birlikteliği için. Ama beni asıl ilgilendiren bunlar değil. İşte o talimat başlığı. Dikkat. Peki. Bel seçim yasası ve siyasi partiler yasası konusunda yürütülen çalışmalarda iki parti arasında bir sorun olmadığını nereden söylüyorum? Anladın sen onu, hepimiz anladık. Hatta Cumhur İttifakı'nı dağıtan yorumlara rağmen bu kadar güvenle nasıl konuşabiliyorum? Çünkü iki liderin kurmaylarına verdiği çok önemli talimat var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi sistemden ziyade önemli olan ittifak diyor. Aynı talimatı Bahçeli'nin de verdiğini öğrendim. Bahçeli de önemli olan Cumhur İttifakı demiş. Ben de ne diyorum? What ittifak is going on? Hangi ittifak sürüyor anlamında İngilizcesi. Dikkat! Mülteci politikası değişiyor. Hazır mıyız? Değişiyor. Bak, ben cümleyi tamamlayana kadar değişebilirdi hatta. Çankaya Köşkü'nden yaptığımız CNN Türk Kanal diye ortak yayınında, kimse izlememişti hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mültecilerle ilgili sorumuza herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen anı değildir yanıtını verdiği an ben bir titre, böyle bir hani mutmain olma öncesinde gözler küçülüyor, hafiften kayıyor, vücuda bir titreme geliyor, böyle sırttan itibaren bir kasılma falan. Biliyorsun öyle. Mülteciler konusunda diyor, bir değişim olduğunu sezmiştim. Ardından Erdoğan'ın Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değildir açıklaması gelince mülteciler konusunda yeni bir yaklaşım, yeni bir anlayış ve yeni bir göç politikasının, göç politikasının hazırlanmakta olduğunu fark ettim diyor. Ferasetine kurban ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ve AK Parti MYK toplantısında yaptığı konuşmaya bakınca yabancı sığınmacılar konusunda iktidarın politika değişikliğine gittiği kanaatine ulaştım. Müthiş. Perşembe günü yapılan AK Parti MYK'da ekonomi ve göç konusunda, göç konusunda bir sunum yapılıyor. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açılış konuşması yapıyor. Muhalefetin Afganistan'dan 1,5 milyon göçmen geldiği iddiasının doğru olmadığını, Türkiye'de şu anda 300 bin civarında Afgan'ın olduğunu biliyoruz sözleriyle anlatıyor. Ve tamamını göndereceğiz. Ne diyorsun? Erdoğan daha önce de bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir sır değil. Zaten biliyorsun iki kişinin bindiği bildiği sır değil, üç kişinin bindiği tır değil. Her Türk mutfağı bir eczanedir. Her eczane mutfak mıdır? Değildir. Ama asıl göç konulu sunumdan sonra MYK'da yapılan tartışmalar çok önemli. MYK'da mülteci sorunu üzerinden Afganistan'daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi Afganistan'da kurulacak olan hükümette temas kurulması gerektiğinin altı çiziyor. Diyor ben görüşeceğim de diyor bana bahane lazım yaratın ulan diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesinden söz ediyor. Bu yeni ve önemli bir yaklaşım. Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Düşün Afgan politikası konuşuluyor, Afganlarla ilgili değil. Ne yaşıyorlar o toplantı salonunda acaba? Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor. Acaba bir karar mı verseniz artık ya? Vallahi biz ne yapacağız ya? Hayır yani artık birbirine hiç benzemeyen insanlara döndük. Sizle parti, partililer, parti yalakası gazeteciler, parti yalakası iş takipçilerle biz benzemiyoruz. Bak ne diyorum? Bundan 16 yıl önce Ömer Çelik röportaj veriyor 17 Nisan 2005'te. Diyor ki hayatta diyor 3 şey insanın ayağını yerden keser. Puro, aşk, motosiklet. Sonra da diyor ki yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Puro Küba'dan. Aşk anonim. Motosiklet anlatıyorsun kardeşim. Diyorsun ki biri Dakar, biri BMW, biri Harley Davidson. Biz nasıl seveceğiz? Kolay diyor 20 taksitle alabiliyorsun. Ya hala almıyor musun sen diyor. E peki diyor Ayşe Arman siz diyor acayip giyiniyorsunuz diyor. Ömer Çelik'in şöyle bir giyim felsefesi vardır. Dar giyindiğin zaman zayıf göründüğünü düşünür kendisi. O yüzden böyle öyle yerlerden sıkar kafanın bir bölümü çıkar mesela. Olabilir. Diyor ki yalnız diyor sizin kıyafetler de diyor hani diyor yani böyle diyor nasıl bir şey olacak diyor. Nasıl yani diyor gömleğiniz Zegna diyor takım elbiseniz Gucci motosikletiniz Harley Davidson. Çok mu zenginsiniz? Hayır diyor. Abi biz niye yapamıyoruz bunu ya? Vallahi günün kapanış sorusu bu olsun. Biz niye yapamıyoruz? Vallahi iyi düşün kardeşim bu soruların cevabını. Çünkü bu soruların cevabı senin hayatının ne hale geldiğini, nasıl yaşayabildiğini ya da yaşayamadığını gösteriyor sana. Soru şu, ben niye böyle yaşayamıyorum ya? Neden? Yani ben Zegna gömlek, Gucci takım elbise giyemiyorum. 3 tane motorum niye yok benim? Ya benim olmasın, ben zaten sevmem de binmeyi. Tırsarım, büyük tırsarım. Neden yok? Alabiliyorsun 20 taksitte, alsana. Ülkenin %54'ü asgari ücret seviyesinde yaşıyor Türkiye'de. Ama Ömer Çelik ne diyor? Pahalı şeyler değil bunlar yani. Evet. Evet yani normalde Gucci takım elbise Avrupa'da öyledir. Bak Avrupa görmüşleriniz olsa görmediniz işte bilmiyorsunuz. Avrupa görmüşleriniz olsa normalde Kızılaç elbise dağıtırken Gucci'leri önden dağıtır. Der ki verin şunu da aman ya şunlar döküntüleri insanlar giysinler. Ver. Bunlar ne? Çanta bunları önden. Oo harvinikası. Ver bunları. Ver ya. Bunu kim kullanır kardeşim bunu? Ne saçma. 3 kuruşluk çanta sonuçta. Ver. İşte ayar bozuluyor ayar. Toplumun ayarı bozuluyor böylece. Arşiv boktan bir şey. Bunları söyleyen ben değilim ki. Bunları söyleyen Ömer Çelik. Ondan sonra orta vadeli program açıklanıyor. Orta vadeli programı bakıyorsun. Ben bakıp diyorum ki demek zorundayım çünkü kardeşim benim işim bu. Ya böyle orta vadeli program olmaz usta atıyorsun. Üstelik yanlış atıyorsun, kendi bacağına sıkıyorsun bir yandan da. Anlattığın senin gerçekten bu işi bilmediğini gösteriyor. Her dakika ayrıca gösteriyor. Öyle bir ulusal gelir, kişi başına düşen ulusal gelir planlıyorsun ki insanlara diyorsun ki 2013'ün 1100 dolar altına kadar geleceğiz, çok iyiyiz. E aradaki 8 sene boyunca kim iktidardaydı? Ben mi? Yok valla benimle hiçbir alakası yok. Ciddi söylüyorum. Olsa söylerim, biliyorsunuz tavrım. Yani derim ki bir takım atamalar yaptığımda söylüyorum mesela. Yanlış yaptım diyorum. Tamam yanlış yaptım ama ben atadım bunu. Ama bunda vallahi benim bir dahlim yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Vallahi doğrudur. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Öyle bir derdimiz de yok. Hiçbir şekilde hani şunu yapalım, buradan ortaklaşalım, böyle bir şey de yok. Biz herkes konuşsun, herkes derdini anlatsın. Ama sonuçta ülke için iyi neyse ona ulaşalım. Bu ülkede beraber yaşamayı becerelim diye konuşuyoruz. 1,5 yaşında bir kız çocuğuyla ilgili ağza alınmayacak hakaretleri hiçbir siyasi partinin temsilcisi, bırak onu, sokaktaki sıradan insan da söylemeyi bırak aklından geçiremesin diyoruz. E kötü şeyler mi bunlar? Değil. E o zaman konuşmaya devam edeceğiz kardeşim. Başka çaremiz yok. Bu yayının sürmesi için sizin de katkılarınız olabilir mi? Olur. Patreon.com'dan destekleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olmanız önemli. Abone olduktan sonra yukarı doğru baş parmak işareti tıklamanız önemli. Başkaları da görsün diye. E onun dışında bir yandan YouTube'da kanala abone olduktan sonra orada kullanabileceğiniz işte Süper Chat uygulaması var. Katıl düğmesi var, isterseniz kullanabileceğiniz. Onun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vermem mümkün. Ama en büyük desteğiniz değişmedi. O değişmeyecek. Bence aklınızda en çok kalması gereken o. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.